Paylaşımıma eşlik eden herkese merhaba. Ben Ayhan Caner. Öncülüğünü yaptığım bütüncül bir yaklaşımla toplum bilincini yükseltmeyi hedefleyen maddi ve manevi beslenme hareketi ve felsefi akımı gastrofelsefeye hoş geldiniz. Podcastlerim ile ilgili varsa soru ve yorumlarınızı bana ac@ayhancaner.com adresinden yazarak iletmeniz iletişimimizi daha da güçlendirecektir. Bu podcastimin konusu beslenme krallıkları. Konu başlıklarımı seçerken podcastlerde görsel olmadığından kuvvetli imgeleme özelliği olmasına dikkat ediyorum. Krallıklar deyince aklımıza tarih sahnesinde monarşi rejimlerinin hüküm sürdüğü perdeler açılıyor. Taçlar, tahtlar, elmas toplu asalar, pelerinler gibi semboller ve hanedanlar ile onlara bağlı olarak atanan kral ve kraliçeler gibi krali ünvanlar zihnimizde beliriyor, değil mi? Yakın geçmişimizde dünya tarihine dönüp baktığımızda dünyanın babadan oğula tabiriyle ya da kalıtımsal olarak gelmiş ve geçmiş veya devam etmekte olan birçok hanedan var. Bunlar arasında en eski ve halen süren İmparator Naruhito ile devam eden Japon Yamato Hanedanı, ikinci olarak 802 yılından günümüze kadar gelen Windsor Sarayı idaresinde Kraliçe Elizabeth ile sürmekte olan İngiliz Hanedanı, 1912 devrimiyle sona eren Çin'in Qing Hanedanı, 1918'de sona eren Avusturya'nın Habsburg ve Almanya'nın Hohenzollern Hanedanları, 1917'de sona eren Rusların Romanov ve 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla sona eren Osmanlı Hanedanlarını dünyanın o dönem önde gelenleri olarak görüyoruz. Bilim ve teknolojinin tüm endüstrilere yansıttığı önlenemez gelişimi toplumları da şekillendirdiğinden, buna paralel olarak haliyle siyasi rejimler ve yönetim biçimleri de bu gelişmelere uyum sağlamak durumunda kaldılar. Özellikle Hristiyan toplumlarda birbirine grift ilişkilerle bağlı krallıkların çoğu ve taç sahipleri sembolik olarak hala orada duruyorlar. Dünyamızda bugün daha sehven saymadığım onlarca hanedan var. Konumuza hanedanlar ve krallıklarla girmemin nedeni, yönettiğimizi düşündüğümüz dünyamızda kendi kendini yöneten insan krallıkları dışında başka krallıklar da olduğundan bahsedeceğim. Ne mi bunlar? Bitki krallıkları, hayvan krallıkları mesela. Ünlü filozof Aristo, zihnin enerjisi yaşamanın özüdür demiş. Bugün bilim bunu çoktan kanıtladı. Ben de hatta 16'ın oğlu Koronadan Ütopya'ya podcastimde de şöyle değinmiştim. Hatırlatmak için tekrarlayayım. Bizler sadece bir insan değiliz. Bizler büyük bir enerji kapasitesine sahip canlı varlıklardan oluşan, sadece bir insanda bulunan 50 trilyonluk bir hücre topluluğuyuz. Daha kesin bir ifadeyle hücre başına 1.4 volt çarpı 50 trilyon hücre. Siz hesaplayın. Kuantum fiziğine göre bu hücrelerin tümü alan olarak adlandırdığımız enerji dalgalarına sahip. Biz atomlardan oluştuk evet ama aynı zamanda bir alana sahibiz. Bu nedenle düşüncelerimiz çekim yasasını, law of attraction dediği İngilizlerin çekim yasasını oluşturan başkalarının alanlarıyla da bağlantı kurar. Hücreler bir topluluk olduğunda kendi bireysel zekalarından vazgeçerler ve merkezi sese cevap verirler. Grup ruhları vardır. Böylece hücreler merkezi sesi dinler. Bu merkezi ses akıldır. Zihin iç ve dış çevre ile birlikte çalışır. Beynin işlevi, davranışları ve genetiği sürdürmek için sinyalleri algılamak ve yorumlamak ve bilgileri hücrelere göndermektir. Yani beynin işlevi nedir? Algıdır ve bundan ne yaratılır? Zihin yaratılır. Aristo'nun sözünü tekrar edelim. Zihnin enerjisi yaşamanın özüdür. Bu müthiş beyin, bu uzun paragrafı dört kelimede ne kadar güzel özetlemiş değil mi? Filozof olmak işte böyle bir şey. Filozof olmak ve felsefe yapmak ama çok kolay bir şey değil. Gastronomi ile birleştirmek ise işi daha da zorlaştırıyor. Gruplayarak ifade edecek olursak, yeni felsefe çabayı, kendi fikirlerini ne kadar desteklediğini ortaya çıkarmak için hırsla anlamaya çalışır. Böyle birisi için felsefenin kendisi fazla bir önem taşımaz. Ve de felsefenin onun için birincil görevi onun kendi fikirlerini kanıtlamasıdır. Örnek olarak bir kitabı eser olarak ele alalım. Eğer eser bu açıdan onun beklentilerini karşılıyorsa, hevesle onu benimseyecek ve en mantıksız bir fanatizm ile ona bağlı kalacaktır. Ancak eğer eser onu beklentilerine cevap vermiyorsa, muhtemelen kitabı öfke ve hayal kırıklığı ile bir kenara atacaktır. Ve de kendisini sanki kitabın yazarı ona bir haksızlık yapmış gibi hissedecektir. Bir ikinci grupta da kitabın daha önce okumadıkları, duymadıkları veya kendi düşüncelerinde yaratmadıkları şeyler içerdiğini anlar anlamaz şüpheci bir tutum takınacaklardır. Böyle bir kişi hoşgörüden yoksun olduğunu kabullenmeyecektir. Bu iki grubun ikisi de kendi ışıklarında dururlar. Sabit fikirler onları gerçek ışıklarına alamaz hale getirmiştir. Küçük bir çocuğu düşünelim gelin. Bu küçük çocuk ise bu konuda yetişkinlerin tam tersidir. Ne yüksek bilginin çok büyük duygusuyla doludur, ne de kendisini bilge görülmek veya herhangi bir konuda bilgisizliğini gülme veya alay etmeyle saklamak zorunda hisseder. Küçük çocuk samimi bir bilgisizdir ve ön yargılı fikirlerle zincirlenmemiştir ve böylece her şeyi kolaylıkla öğrenebilir. Çocuk her şeyi bizim çocuksu inanç olarak adlandırdığımız ve içinde hiçbir şüphenin gölgesi bulunmayan güzel bir güvenle alır. O aldığı öğretiyi bu öğreti kanıtlanana veya çürütülene dek bu inanç içerisinde de muhafaza eder. Tüm okült okullarda öğrenciye ilk olarak kendisine yeni bir öğreti verildiğinde başka her şeyi unutması öğretilir. Böylelikle öğrenci yönetimi ne eğilimde ve ne de ön yargıya bırakmamayı, aksine zihni sakin ve ağırbaşlı beklemek durumunda tutmayı öğrenir. Şüphecilik bize en etkili bir şekilde gerçeğe karşı körleştirirken, zihnin bu sakin ve güven dolu tutumu, sezgiye ya da diğer bir deyişle gerçeğin bilincine varmayı sağlayan içten öğretime, içten öğrenmeye imkan verir. Bu gerçeğin tamamen kesin bir anlayışını geliştirmek için tek yoldur. Hiç kimse öğrenciden onun beyaz olarak gördüğü bir nesnenin gerçekte siyah olduğuna körü körüne inanmasını talep etmez. Fakat öğrenci her şeye inanmanın mümkün olabileceği bir düşünce biçimini geliştirmelidir. Bu ona genelde bilinen gerçekleri belli bir süreliğine bir kenara bırakmasını ve onun tarafından şimdiye kadar fark edilmemiş başka bir bakış açısı olup olmadığını araştırabilmesini mümkün kılar. Böylece öğrenci belki de bu noktadan baktığımızda biraz önce söylediğimiz şeyin gerçekten siyah göründüğünü fark edecektir ve de hiçbir zaman herhangi bir şeyi bilinen bir gerçek olarak görmeye cesaret edemeyecektir. Zira o, zihnini çocuklara has bir özellik olan uyum yeteneğini hareketli halde tutmanın öneminin tamamen farkındadır. O varlığının her telinde şimdi bir camın arkasından baktığımızın ve karanlık gördüğümüzün bilincindedir ve hep özlemle ışık daha çok ışığın peşindedir. Böyle bir zihinsel toplumun büyük avantajı herhangi bir özne, nesne veya fikri araştırırken açıkça görülür. Değişmez ve kesin bir şekilde çelişkili görünen ve karşı tarafın savunucularına çok büyük duygusal çabalara mal olmuş olan tespitleri yine de mükemmel bir uzlaşmayı sağlayabilir. Çünkü uzlaşma bağı ancak açık bir zihin aracılığıyla keşfedilebilir. Daha önce yaratılan ışık görebilmek için nasıl gözü yarattıysa, başlangıçta var olan büyüme arzusu, kendisini tatmin için nasıl sindirim ve özümseme sistemlerini yarattıysa, beyinden önce var olan düşünce nasıl kendisini ifade etmek için beyni inşa ettiyse ve hala da etmeye devam ediyorsa, nasıl zihin şu an için kalbin önünde gidiyor ve cesaretinin büyük gücüyle doğanın sırlarını büyük çabalarla açığa çıkarıyorsa, aynı şekilde kalp de özlemini dindirmek için zincirlerini kırmanın bir yolunu mutlaka bulacaktır. Şu an için kalp her şeye egemen olan beyin tarafından zincirlenmiş durumdadır. Ancak onun kuvvetini toplayarak içinde bulunduğu hapishanenin demir parmaklıklarını parçalayacağı ve şu anda zihnin sahip olduğu güçten daha fazla bir güce erişeceği gün elbet gelecektir. Kalp ve zihin birleşebilmelidirler. Kalbin sezgilerinin de yardımıyla zihin varoluşun sırlarının daha da derinlerine inebilir. Zihin ve kalp ayrı ayrı derinliklere inemezler. Ancak bu işbirliğine eriştikten ve bunda mükemmel bir hale geldikten sonra insan kendisinin ve bir parçası olduğu bu dünyanın daha yüksek ve gerçek anlayışını elde edebilir, bilincini yükseltebilir, benliğini de böylece yüceltir. Peki beyin ve kalp nasıl birleşecekler? Sık tekrarladığım bir söz var. Ruhsal uyanışa asfaltlı yollardan varılmaz. Günümüzde tabii ki sosyal mecraları asfaltlı yollardan ayrı tutamayız. Ancak her asfaltlı yol, her sosyal mecra bizlere farklı seçimler sunar. Sonrasında da tercihlerle karşılaşırız. Evrim geçirmiş, özbenliğine, ruhuna ve egosuna kavuşmuş insana ve insan krallığına özgü bir özelliktir bu. Bitki ve hayvan krallıklarında ise öz bilinç yoktur. Onlarda grup ruhu vardır. Şimdi beslenme krallıkları ile ne demek istediğimize gelelim. İnsanı baş aşağı çevrilmiş bir bitki olarak düşünelim. Normal bir bitki yiyeceğini kökleri aracılığıyla alır. İnsan ise yiyeceğini başı aracılığıyla alır. Bitkinin üreme organları güneşe doğru yöneliktir mesela. İnsanın üreme organları ise yerin merkezine doğru yöneliktir, oraya bakar. Yerin merkezindeki grup ruhunun yaydığı ruhsal akımlar bitkinin köklerinden gelerek bitkiyi sürekli desteklerler. İnsana gelen en yüksek ruhsal etki ise nereden gelir? Güneşten gelir. Güneş kaynaklıdır. Güneş, baş aşağı çevrilmiş bitkiye benzettiğimiz insana ışınlarını başından aşağıya doğru gönderir. Bitki, insan için zehirli olan karbondioksiti alır ve yaşam veren oksijeni dışarıya salar. İnsan ise yaşam kaynaklarından oksijeni alır ve karbondioksiti dışarıya verir. Bakın ne kadar basit, eşsiz ve çok güzel bir kurgu değil mi? Simbiyotik adını verdiğimiz bu ortaklaşa yaşam işte böyle bir şeydir. Mesela tüm kuzular, atlar, inekler otlarlar ve tüm aslanlar et yerler, öyle değil mi? Bir danaya kendi etinden bonfile yediremezsiniz. Aslanların da otlarla pekişi olmaz. Bunların sürüler halinde yaşamalarının sebebi, ne demiştik, öz bilinçleri olmadığından ve grup ruhu ile hareket etmelerinden kaynaklanır. İnsan krallığında ise durum farklıdır. Bir insan için iyi olan yiyecek, diğer için zehirleyici özelliklere sahip olabilir. Bunu Hindistan'da ayurvedik bir doktora muayene olduğumda, birebir yaşadığım için kendim biliyorum. Benim için mesela o sene patlıcanın toksik özellikte olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta süt ve süt ürünlerinin de. Hint felsefesinde ve ayurvedik yaklaşımda insanı kafa, pitta ve vata olmak üzere 3 doşaya, yani 3 beden tipine ayırırlar. Kimilerimiz bu tiplerden tekini, kimilerimiz de yarı yarıya ikisini birlikte temsil edebiliriz. Bu beden tiplerine de doşa diyorlar. Hangi doşa, yani hangi beden tipine ait olduğumuzu öncelikle boyunuz, kilonuz, kütlesel kalınlığımız, dişimiz, elimiz, saçımız, tırnağımız, gözümüz, vücut sıcaklığımız vesaire gibi fiziksel özelliklerimize göre, daha sonra yiyecek ve içecek tüketimimiz ve fiziksel aktivitelerimize göre ve son olarak da zihin ve duygu durumlarımıza göre tespit ederler. Gelin beslenmede Yin Yang podcastimin bir devamı niteliğinde olan bu Ayurveda'yı ve doşaları ayrı bir podcast konusu olarak şimdilik bir kenara koyalım. Bir insanın yediği diğerine iyi gelmeyebilir demiştik. Bu da her bir insan varlığının diğerlerinden farklı yiyeceklere ihtiyaç duymasını sağlayan ego ile karşılaştırıldığında grup ruhunun her şeyi kapsayan etkisine bir başka örnektir. Veterinerler hayvanlara verdikleri ilaçların aynı etkileri oluşturmasını artık hayretle izlemiyorlar. Çünkü biliyorlar ki standardı tutturmak onlarca yıldır artık o kadar kolay ki. Bir tavuktan kaç saatte yumurta alabileceğimize, bir civcivi kaç günde tavuk halinde büyütebileceğimize artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyorum. Günün sonunda aynı ilaç bir türün iki farklı hayvanında özdeş etki yaratırken, insanlarda farklı bireylerde farklı etkiler yaratır. Bu da tüm hayvanların grup ruhunun ve evrensel yasanın, yani logosun, benzer koşullarda ve hep aynı davranış göstermelerini sağlayan emirlerine tabi olmalarından kaynaklanır. Sadece insan bir dereceye kadar kendi arzularını belli sınırlar içerisinde takip etme kabiliyetine sahiptir. İnsanın birçok ağır hata işlemesi gerektiği kesindir, öyle değil mi? Hatayı işlemeden önce onun doğru yola zorlanması çoğu kimseye daha iyi gibi gözükebilir. Fakat böyle yapılmış olsaydı kişi hiçbir zaman doğru hareket etmeyi öğrenemeyecekti. Kişi iyi ve kötü arasındaki ayrımı kendi yolunu izlemekte özgür olmadan öğrenemez. Böylelikle aynı zamanda kötünün tüm acıların kaynağı olduğunu da bilemez. Eğer kişi başka hiçbir tercihi ve hiçbir başka türlü davranma şansı olmadan sadece iyi işlemleri, iyi eylemleri işlemiş olsaydı, gelişen ve tekamül eden bir yola da girmeyecek ve bir robot gibi kalacaktı. İnsan bugün insanlık tarihinde en önemli tercihlerinden birini yapması gereken bir zaman yaşamaktadır. Tekamüle devam mı edecek yoksa robotlaşacak mı? Robotlaşma da bir tekamül değil mi diyenlerinizi duyuyor gibiyim. Gıda endüstrisine baktığımızda bugün güven sarsan bazı gerçeklerin ortaya çıktığını gören insanoğlu o gerçeklere çıplak gözle bakmaya başladı. Bedenimize aldığımız her yiyeceğin içerisinde yaşam vardır. Bu yaşamı sindirim süreciyle bedenimizin bir parçası kılmadan önce onu yenmeli ve kendimize tabi kılmalıyız. Aksi takdirde bedenimize uyum sağlayamazlar. Metabolik olarak bunları sindiremeyiz. Ve tükettiğimiz her parça tıpkı onları bağlayıcı yaşamları çekildiğinde yaptığı gibi birbirinden bağımsız hareket ederdi. O zaman da bu bizim çürüme olarak adlandırdığımız ve sindirimin tam karşıtı olan bozulum süreci olurdu. İnsan varlığı katı madenlerden ayrı yaşayabilecek şekilde düzenlenmemiştir. Tuz gibi saf madensel bir madde tüketildiğinde bedenden geçip gider ve bedende çok az kalıntılar bırakır. Yine de geride kalan kalıntı metabolize olduktan sonra bünyelerimize çok zararlı bir tesire sahiptir. Bugün herkes, bütün doktorlarımız, diyetisyenlerimiz bu konuda bizleri uyarıyorlar, yasaklar koyuyorlar, öyle değil mi? Un, tuz, şeker, özellikle bu üç beyazdan bahsediyoruz yıllardır. Laboratuvarlarımızda yapılan çalışmalar sonucunda bizlerin şu anda sahip olduğumuz yiyeceklerden daha üstün ve daha taze kimyasal bir besinle besleyeceği açık ve net bir şekilde görülüyor. Seralarda ve konteyner içlerinde susuz ve topraksız tarım ile üretilen sebze, meyve ve bitkilerin içindeki besin değerleri artık ayarlanabilir hale gelmiş durumda. Doğada ise yüksek bitkilerden ve onlardan daha yüksek hayvan krallığından edindiğimiz besinler çürümelerinin hızlı olmasından dolayı mide bulandırıcı olabiliyorlar. Bu çürümeye birleşik bütünden kaçan bireysel parçacıklar sebep olurlar. Bitki krallığı madenlerin hemen üstünde yer alan krallıktır. Bitkiler yerin madensel kısmını sindirebilen bir organizasyona sahiptir. İnsanlar da hayvanlar da bitkileri sindirebilirler. Böylece kendi bedenlerini ayakta tutmak için gerekli kimyasal bileşikleri almış olurlar. Bitkilerin bilinç seviyesini rüyasız uyku bilinci gibi tanımlayalım. Bitkiler bu uyku bilincinde olduğu için herhangi bir direnç göstermezler. Dolayısıyla bu parçaları sindirmek için çok az bir enerjiye ihtiyaç vardır. Bitkiler çok az bir bireyselliğe sahip olduklarından onlara ruh veren yaşam, yüksek gelişime sahip formlardan edinilen yiyeceklerde olduğu gibi bedenimizden hemen kaçmaya çalışmaz. O yüzden bir meyve ve sebze beslenmesinden alınan güç, bir et beslenmesinden alınan güçten çok daha kalıcıdır. Bitkisel beslenme, diğer beslenme türlerine göre göreceli olarak daha fazla enerji verir. Çünkü sindiriminde daha az enerjiye ihtiyaç duyarız. Hayvanlarda ise durum farklıdır. Hayvanın tutku ve arzularının nüfuz ettiği bir bireysel hücre ruhu vardır. Ve de onu asimile edebilecek derecede yenebilmek için ilk anda önemli bir enerji gerekir. Et ile beslenen kişi, vejetaryen kişiye göre daha çok ve daha sık yemek zorundadır. Üstelik hep parçaların çıkardığı iç savaş, genelde vücutta ürik asit artışı gibi, hazımsızlık gibi bedende büyük huzursuzluklara yol açar. Eğer otoburun etinde, yani bir dana etinde, bitkilerde iyi olanın özü bulunmuş olsaydı, mantıken etoburun etinin tüm besinlerin en iyi olması gerekirdi. Mesela bu durumda kurt ve akbaba eti böylece en âlâ yiyecekler olurdu. Ancak biliyoruz ki durum bunun tam tersidir. Ne kadar çok bitki krallığından beslenirsek, o besinden o kadar fazla enerji alabiliriz. Bunun eğer tersi olsaydı, aslan gibi etobur hayvanların eti çok aranan bir et olurdu. Kimi inanışlara göre de bazen sebzeler ve meyveler yenilince de yaşamın yok edildiği iddia edilir. Bu ifade gerçeklerin tamamen yanlış anlaşılmasına dayanmaktadır. Meyve olgunlaştığında tohuma rahim olma görevini yerine getirmiş olur. Eğer yenilmezse çürüyecek ve boşa gidecektir. Hatta meyveler hayvan ve insan krallıklarına yemek olarak hizmet vermek için tasarlanmışlardır. Böylelikle o tohumun saçılarak verimli topraklarda büyüme fırsatına sahip olmasını sağlar. Ayrıca insan yumurtası ve spermi gibi kendiliğinden yaşamdan da yoksundurlar. Evrim yolculuğumuzun şimdiki aşamasında her insan doğuştan bilmektedir ki öldürmek kötüdür. İnsanlar hayvanları sevmek ve korumak zorundadır. Buna gayet tabii ki deniz hayvanları da dahildir. Dünyada orman ve bitki örtüsü katliamına dayalı mevcut tarım ve hayvancılık sisteminin devam edemeyeceği rakamlarla artık kanıtlanmış durumdadır, öyle değil mi? 2050 yılında bugünkü zihniyette devam edersek, dünyanın besin kaynakları dünya nüfusunu karşılamayacağı çok nettir. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde insan krallığının bitki krallığı ve hayvan krallıklarıyla yeni protokoller imzalamak üzere masaya oturması kaçınılmazdır. İnsan krallığı bu anlaşmayı laboratuvarlarda etsiz et üreterek, solucan kıymasından yine içine katkı maddeleri olarak katılan bir takım şeylerle hamburger illüzyonları yaratarak sadece birkaç sene daha öteleyebilir. Ama problemi ne yapamaz? Çözemez. Problemin çözümü insanların yeme alışkanlıklarında bir takım değişikliklere gitmesiyle mümkündür. Restoran zincirlerinde görsel anlamda güzelliği de, servis edilen ürünün tadı ve kalitesi de tartışma konusu olan ve içinden çıkılmaz sayıda fazla çeşitlilikte menüler ile bilinçsiz tüketiciyi doyurmaya yönelik yaklaşımların devri, bence artık çoktan kapanmıştır. Korona günlerinde sıfır ciro yapan restoranların bu aylar geçip gittikten sonra yasakların kalkıp eskiye yakın bir halde devam etmeleri ve hayatta kalabilmeleri, bakanlıklardan alabilecekleri kredi yardımlarına, bankaların öteleme ya da kolateral diye tabir edilen ödeme kolaylıklarına kalmış durumda. Düşünceler sınırsızca tekrarlanabilirler. Halbuki eylemlerin tekrarlanması evrensel yasalarla sınırlıdır. Bu sebeple binlerce, milyonlarca defa düşünsek de bundan sonra alacağımız kararların ve atacağımız adımların kaos ortamına yönelik günü kurtaracağını düşündüren şekilde değil de kendimizi, yani insan krallığını düzene sokacak şekilde alınması, bitki ve hayvan krallıklarıyla uyumlu olması, felsefi yaklaşımlarımızın da akılcı, determinist, pozitivist olması kaçınılmazdır. Her şeyimiz tükenebilir ama umut her zaman olacaktır. Evet, bu hafta beslenme krallıklarını dinlediniz. Podcastlerim ile ilgili varsa soru ve yorumlarınızı bana ac@ayhanconer.com adresinden yazarak iletmeniz iletişimimizi daha da kuvvetlendirecektir. Hep okuyun, dinleyin, seyredin, araştırın ve lütfen üretin sevgili dostlarım. Sağlık, sevgiyle kalın.